Ayrım 6.
Uygarlığın doruklarında. Schurtwarda göre Mu, binlerce yıl önce Pasifik'in ortasından tüm dünyayı bilimin ışığıyla aydınlatan en ileri uygarlık merkezlerinden biriydi. Afrika'da eski Mısır, Amerika'da Maya, Orta Asya'da Uygur ve Mezopotamya'da Sümer ve Akat uygarlıkları Pasifik'teki Mu'nun en önemli kolonileriydi. Bu uygarlıkların bugün bile tam olarak açıklanamayan binlerce yıl önceki bilimsel ileriliklerinin nedeni Mu'dan etkilenmeleriydi. Bu teze göre bugünkü çağdaş uygarlığın ilk ortaya çıktığı yer Mu'ydu. Mu'nun ileri uygarlığı binlerce yıl içinde değişik toplumlar sayesinde evrilerek günümüze ulaşmıştı. Mu'nun ileri uygarlığı zaman içinde önce ilk çağda kolonileri Mısır, Maya, Uygur, Akat ve Sümerlere, onlardan Hint, Çin, Yunan ve Roma'ya, onlardan Orta Çağ'da Emevi ve Abbasilere, onlardan da Yeni Çağ'da Avrupa'ya geçmişti. Mu binlerce yıl önce bilim ve sanat alanında dünyanın en ileri uygarlık merkeziydi. Mu'da bilim ve sanatın çok ilerlemiş olmasında Mu insanının zekası kadar felsefenin gelişmiş olması, özgür düşüncenin varlığı, yöneticilerin bilim insanlarını ve sanatçıları koruması ve insanların okyanus koşullarına dayanıklı gemileri sayesinde rahatlıkla uzak ülkelerle kültürel etkileşime girebilmeleri gibi nedenler etkili olmuştu. Mu'da bilim insanları ve sanatçılar ayrıcalıklı üstün sınıfa mensuptu. Bu nedenle bilim ve sanatta yetenekli kişiler diğer günlük işlerle ilgilenmeden sadece kendi işleriyle ilgilenebilme özgürlüğüne sahipti. Bilim insanları ve sanatçılar para kazanma zorunluluğu taşımadan bütün enerjilerini bilimsel ve estetik gelişime harcayabiliyorlardı. Sınırsız olanaklara sahip olan Mu'lu rahipler ve bilim insanlarının yaptıkları şeyler bizim oldukça kısa bir geçmişi olan uygarlığımızı aşmıştı. Bu başarılı mucitler bugün birçok bilim adamının anlayamadığı bir şekilde beyinlerini kullanarak ortaya bu şaşırtıcı şeyleri çıkarmışlardı. Mu'da bilim ve din bir aradaydı. Onlara göre her şey bir aradaydı. Tanrı'nın yarattığı mükemmel düzenin sırlarını çözmek ve insanlığın daha rahat koşullarda yaşamasını sağlamak için bilim ve dinden yararlanılmalıydı. Dünyanın ilk büyük uygarlığının yazıları, eskilerin din ve bilimin birbirleri için gerekli olduğunu düşündüklerini açık seçik ortaya koyar. Bu onların hem din hem bilim için aynı sembolleri kullanmalarıyla sergilenmiştir. Bu sembollerin hepsi eski günlerdeki geometrik şekillerdi. Mu'da bilim insanı olacak kişilerin zekalarını ve sezgilerini geliştirmeleri, tecrübe kazanmaları için en azından 20 yıl oldukça zorlu bir eğitim, çalışma ve meditasyon sürecinden geçmeleri gerekiyordu. Bu süreçte adayların hem pozitif bilimler hem de ruhsal bilimler konusunda kendilerini geliştirmeleri zorunluydu. Mu'da bilim insanları akıl ve mantık kadar sezgilerine de güvenmeyi öğreniyorlardı. Tanınmış Mu araştırmacılarından Edgar Cayce yazılarında Mu'luların Amerika kıtasına kültür ve uygarlık getirdiklerini anlatmıştır. Mu'dan gelenler yetiştikleri bölgelerde rahip ve doktor olarak görev yapmışlar, kendilerine özgü tekniklerle tarımsal üretim arttırmışlar, denizden korunacakları yüksek tapınaklar ve yüksek duvarlar inşa etmişlerdir. Ayrıca sahip oldukları tüm bilgileri gençlerle paylaşmışlardı. Mu'lu bilim insanlarının en çok kafa yordukları konulardan biri doğa yasalarıydı. Doğa yasalarını anlamaya çalışan Mu'lular, enerji elde edebilmek amacıyla çok gelişmiş bir yel değirmeni icat etmişlerdi. Mu'lular enerji elde etmek için tapınaklardan da yararlanırlardı. Genelde tapınaklarını enerjinin daha iyi yayılması için piramit formunda yaparlar, daha fazla enerji sağlamak içinse binaların tepelerine veya yakınlarına kuvars taşları koyarlardı. Buralarda enerjiyi yeniden oluşturup dolduruyorlardı. Mu şehirlerine ait mimari planlarda şehir merkezlerinde yüzleri kutsal bir binaya dönük olan 4 piramit yer alıyordu. Binalar yaz ve kış gün dönümlerinde güneşin doğuşunu ve batışını yansıtacak şekilde yerleştirilmişlerdi. Mu'lu bilim insanları güneş, rüzgar, dünyanın manyetik alanı ve ses gibi çok farklı kaynaklardan enerji elde etmeyi başarmışlardı. Mu'lu bilim insanları araştırmaları sonunda mineral bakımından çok zengin olan topraklarında düzenli kullanılınca enerji açığa çıkartan manyetik ve radyoaktif kayalar olduğunu keşfetmişlerdi. Muğ'da en fazla gelişen bilim dallarından biri fizikti. Muğlu bilim insanları manyetik alanlar yaratabiliyorlar, gazların kaldırma kuvvetini kullanabiliyorlar, istedikleri zaman yer çekimi kuvvetini ortadan kaldırabiliyor ve hatta uçan cisimler yapabiliyorlardı. Kayse, Meksika'daki Muğluların Peru, Mısır ve Atlantis'ten gelenlerle bir araya gelerek piramit ve tapınakların inşasında görev aldıklarını ve taşların kaldırılmasında gazların kaldırma kuvvetinden yararlandıklarını ifade etmektedir. Bazı Muğ araştırmacıları, fizik ve mekanik konularında çok ileri giden Muğluların uçak benzeri araçlar yaptıklarını ileri sürmüşlerdi. Araştırmacılar, uçan cisimlerin iç donanımını andıran Maya yazıtlarındaki Troano yazıtı, resimlere ve bazı bulgulara dayanarak bu tezlerini kanıtlamaya çalışmışlardır. Eski Moğolların dedeleri, Orta Asya'nın kadim büyük uygarlıklarından biri zamanında ve planlı olarak şimdiki yurtlarına nakledilmişlerdir. Bu eski uygarlık belki de Muğ uygarlığıydı. Kuzeyde kurulan yeni bir yerleşme alanını iskan etmek için Muğ hakimiyetindeki kavimlerden biri bir diyardan başka bir diyara taşınmıştı. Bu taşıma işi için büyük hava taşıt araçları kullanılmıştı. Eski Moğ geleneğine işleyen Ahea kuşu bu büyük hava taşıt aracıdır. Muğ uzmanlarına göre Muğ'da teknoloji çok ileri düzeydeydi. Muğlular kendilerini korumak için teknolojik savunma sistemleri geliştirmişlerdi. 3000 yıl önce yazılmış Mahabharata'da uzak geçmişte insanoğlunun kullandığı bir silah tarif ediliyordu. Dumansız bir ateşin ışıltısına sahip olan ve alevler saçan bir mermi atıldı. Birden her yer karanlığa gömüldü. Daha sonra gözleri kör eden bir ışık ve kulakları sağır eden bir gürültü çıktı. Ardından meydana gelen büyük ısıda sular buharlaştı. Filler, atlar, insanlar bir anda kavruldu. Ağaçlar tamamen yandı. Her yer yeniden aydınlandığında koca ordudan geriye sadece bir avuç kül kalmıştı. Bu ve benzeri yazıtlarda anlatılan silahların günümüzde kullanılan ileri teknoloji ürünü ateşli silahlara benzemesi, Muğ'un şaşırtıcı düzeyde ileri bir teknolojiye sahip olduğuna kanıt olarak gösterilmektedir. Muğ, geometri ve matematiğin ilk ortaya çıktığı yerdi. Muğ'da geometrik şekillerin hem bilimsel hem de dinsel anlamları vardı. Özellikle daire, eşkenar üçgen, kare gibi geometrik şekiller dinsel bakımdan çok önemliydi. Eşkenar üçgen, insanın bir de üç tanrı kavramını görebilmesi ve anlayabilmesini sağlayabilecek bir şekil olduğu için seçilmişti. Bu üç nitelik ilk üçlemeyi teslis meydana getirmişti ve bu trinite kavramının orijinal haliydi. Bu asırları aşarak asla ölmeden ancak çağlara göre çeşitli kisvelere bürünerek bize kadar gelen bir kavramdır ve farklı halkalarda farklı isimler ve görünümler altında bilinmiştir. Kare, insanın ilk dinsel öğretilerinde yararlanılan sembollerin üçüncüsüdür. Yeri dünyayı simgeler. Dört köşesi, dört ana yönü, kuzey, güney, doğu ve batıyı temsil eder. Her köşenin bir görevlisi vardır. Dört köşesi olan dünya kavramı bize ilk insanlardan kalma bir mirastır. Zaman zaman dünyanın dört bir yanına dağıtılmış gibi ifadeleri hala kullanmıyor muyuz? Muğ'un geometri ve matematik alanındaki temel bilgileri zaman içinde önce Mısır'a, oradan da Yunanistan'a geçmiş ve bugüne ulaşmıştır. Üçgen formundaki piramitleri ilk inşa edenler de Muğlulardı. Tıpkı üçgen gibi. Piramit de Mısır'a ve Amerika'ya Muğ'dan geçmiştir. Muğluların mimari konusundaki bilgi ve becerileri şaşırtıcıydı. Dev taş bloklara nasıl şekil verip nasıl üst üste koydukları bugün bile tam olarak anlaşılamamıştır. Muğlular, yontulmuş ve şekil verilmiş dev taş blokları daha çok tapınaklarda ya da dinsel amaçlı olarak inşa edildikleri düşünülen piramitlerde kullanmışlardı. Pasifik adalarındaki Muğlular, dini törenlerini düzenlemek için kesilmiş büyük taş bloklardan binalar inşa etmişlerdir. Bu binalardan bazıları etrafı yerle bir eden depremlerden 10 bin yıldan daha uzun bir süre sonunda ayakta kalmayı başararak günümüze kadar gelmiştir. Muğlu bilim insanları biyoenerjilerini kullanmayı öğrenmişlerdi. Telepati yetenekleri de oldukça güçlüydü. Muğlular iletişimde beyin güçlerini de kullanıyorlardı. bilgiyi telepati yoluyla karşıdakine iletebilmek için kişilerin yalan söylememesi ve sır saklamaması gerekiyordu. Muğda altıncı his ve üçüncü gözle gelecekte olacakları önceden hissetme, meditasyon teknikleriyle ruhsal ve fiziksel rahatlama, ruhun bedeni terk etmesi gibi kozmik ve psişik yeteneklere sahip bilim insanları ve rahipler vardı. Mu halkı altıncı hisleriyle bir parçası oldukları doğayı daha iyi anlamaya çalışıyordu. Örneğin bir ağaca yoğunlaştıkları zaman ağacın büyüklüğü ve rengi dışında kendi yaşadığı çevreyle, doğayla ve kozmosla gözle görülemeyen bir ilişki içinde olduğunu görüyorlardı. Oldukça derin bir bilgiye sahip oldukları için dört boyutlu aleme inanıyorlardı. Ve hayatlarının bu ruhsal kısmı onlar için büyük bir öneme sahipti. Meditasyon yapmaları ve ruhsal olarak konsantre olabilmeleri sayesinde reenkarnasyona da inanıyorlardı. Ve kendilerini en sonunda kaçınılmaz olarak fiziksel bedenlerinden ayrılarak gelmiş oldukları kaynağa geri dönecek olan ışık zerreleri olarak görüyorlardı. Hayatları sona erince başka bir hayatın başlayacağına dair bilgilere, diğer aleme yerleşmiş olan atalarıyla kurdukları yakın ilişki sonucu ulaştıklarına inanıyorlardı. Tanınmış Mu araştırmacılarından Kevre, bazı Muğluların ilginç fiziksel özelliklerinden söz etmektedir. Kevre, bazı Muğluların alınlarının merkezinde yer alan bir noktayla görebildiklerini, üçüncü göz kadar olmasa da bu noktanın duyuları algılayabilme özelliğine sahip olduğunu söylemiştir. Kevre, Muğluların bu özellikleri sayesinde yırtıcı hayvanların varlığını hissederek saldırılardan korunduklarını düşünmektedir. Yeryüzü cennetinin yok oluşu. Ve bir gün, 12 bin yıl önce, yeryüzü cenneti Mu, Pasifik'in soğuk derin sularına gömüldü. Geride sadece okyanusun ortasına rastgele serpitilmiş gibi duran dağların zirveleri kaldı. Varlığı gibi yokluğu da efsaneleşti, dilden dile dolaştı. Meksika'daki Tahantikoan Palenk Mabedi piramidinin duvarlarına kazınmış bir yazıda Mu'nun batışı şöyle anlatılıyordu. 6 Kaan yılı, Zak ayı, 2 Maluk günü başlayan korkunç yer sarsıntısı 13 şu ana kadar devam etti. Mu kıtası felakete kurban gitti. Mu ülkesi 2 kere kalktıktan sonra bir gece çöktü. Üstünü sular kapladı. Toprak birkaç defa havaya kalktı ve oturdu. Felaket 64 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Mu, Zak ayının 13. Cuma günü batmıştı. O günden sonra insanlar 13'ün uğursuzluğuna inandılar. Mu'nun izleri Amerika'dan Mısır'a, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya kadar yayıldı. Tıpkı varlığı gibi yok oluşu da tüm dünyayı derinden sarstı. Mezopotamya uygarlıklarından Kaldelilere ait M.Ö. 2000'li yıllarda yazılan Baal Yıldızı adlı yazıtta Mu'nun yıkılışı ile ilgili şu çarpıcı ifadeler vardır. Baal Yıldızı düştüğü zaman 7 şehir altın kuleleriyle ve saydam duvarlı mabetleriyle günlerce sallandı. Tıpkı ağaçta sallanan yapraklar gibi saraylardan ateş ve duman yükseliyordu. Ölenlerin feryatları gök gürültüsünü bastırıyordu. Ölümden kaçanlar mabetlere sığınıyordu. Ve işte Muğlu Eren Ulu Ramu, büyük mabedin rahibi ayağa kalktı ve dedi. Gelecek olan felaketi size daha önceden haber vermedim mi? En kıymetli mallarını, hazinelerini yanlarına alarak mabede sığınan halk yalvarıyordu. Büyük Mu, kurtar bizi. Mu karşılık verdi. Hepiniz ölüyorsunuz. Eserlerinizle, hazinelerinizle, bütün servet ve samanınızla birlikte mahvolacaksınız. Sizin küllerinizden yeni insanlar oluşacak. Yeni bir hayat kurulacak. Daha başka, tertemiz bir dünyada hayat daha zengin ve daha rahat olacak. Mu uygarlığının yok oluşu, Cortesianus ve Trona kodekslerine ise şöyle yansımıştı. Müthiş bir gürültüyle çöktü. Ateşle beraber cehennemin ağzına kadar indi. Ateş kurbanını istiyordu. Mu 64 milyon nüfusu ile ateşe kurban oldu. Parçalanan kıta ateş kuyusuna yuvarlandı. Alevler her taraftan onu sardı. Bu ateş cehennemine düşüp batarken 50 milyon kilometre kare alanı kaplayan bir su kütlesi dört taraftan üzerine çöktü. Artık Mu yoktu. Bilim insanlarına göre gerçekten de milattan önce 10 ila 12 bin yıllarında tüm gezegende iklimi değiştiren büyük bir doğal felaket yaşanmıştı. Sibirya'nın sıcak kuzey bölümleri ani bir soğumayla karşı karşıya kalmış, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki buzullar birdenbire erimeye başlamıştı. İklimdeki bu ani değişiklik hayvan popülasyonunda büyük bir azalmaya neden olmuştu. Mayaların üç büyük kitabından biri olan Kıhilam-Baalam'da bu büyük doğa olayı ilginç ifadelerle tasvir edilmiştir. Gökyüzünün yere doğru eğildiği, büyük bir fırtınanın çıkarak güneşin ışığını yok ettiği ve her şeyi toprağın altına gömdüğü belirtilmiştir. Bu büyük felaketten en çok etkilenen ülkeler deniz aşırı ülkelerdi. Atlantis ve Mu gibi okyanusun ortasında yer alan ülkelerin ise bu boyuttaki bir doğal afet karşısında hiçbir şansı yoktu. Yeryüzü cenneti Mu bu felaket sonrasında yerle bir oldu. Güzel evleri, piramit formundaki saydam duvarlı tapınakları yok oldu. Okyanus suları içindeki deniz canlıları ile birlikte Mu'nun üzerini kapladı. Her şey çok çabuk olmuştu. Ada bir anda aşağıya doğru kaymaya başlamış, 64 milyon insan bir anda hayatını kaybetmişti. Yer yarılıp dev bir ağız gibi önüne gelen her şeyi içine çekmişti. Dev yarıklardan kükreyerek fışkıran, 4,5 kilometreyi bulan ateş kütleleri adayı kocaman bir ateş topuna çevirmişti. Bu korkunç manzaraya gökyüzüne gelişi güzel çizikler atan yıldırımlar renk katıyordu. Okyanustan yükselen ve kıyılara doğru saldıran dev dalgalar önlerine çıkan tüm canlıları ve şehirleri yutarak ova içlerine doğru akıyordu. Her yanı dehşetle aykıran kalabalıkların sesi doldurmuştu. Mu, kurtar bizi diye bağırarak mabetlere ve yüksek yerlere sığınmaya çalışan halkın üzerine ateş ve duman yağıyordu. Mu uzmanı Schurtwart, Meksika yazıtlarına, Mısır kayıtlarına ve Naakal tabletlere dayanarak Mu'nun yok oluşunu şöyle tasvir etmişti. Zavallı Mu, insanın ana vatanı, bütün o mağrur şehirleri, tapınakları, sarayları, harika sanatları, ilimleri ve her çeşit ustalığı ile birlikte maziye karışmış, ölümcül sular üzerine bir kefen gibi örtmüştü. Azgın suların ortasındaki bu adalarda Mu halkından geriye kalanlar birbirlerine sarılmış, korkunç depremlerin dinmesini bekliyorlardı. Muhteşem tapınakları, güzelim evleri, gemileri, yolları gözlerinin önünde yok olup okyanusun dibini boylamıştı. Neredeyse tüm nüfus bu kıyamette telef olmuştu. Tüm insanlığın beşiği, yeryüzünün tek hakiminden geriye kalan az sayıda kişi her şeylerini kaybettiklerini gördüler. Hiçbir şeyleri yoktu. Ne giysi, ne alet, edevat, ne yiyecek ve ne de barınak. Yalnızca bir parça toprak. Kıta, ateşten uçuruma doğru gömülürken açılan çukurları doldurarak ısınan sulardan dumanlar çıkıyor ve kızgın sesler geliyordu. Tepelerine ise dost yüzlü güneşin önünü kesen ve karanlıkta kalmalarına neden olan yoğun bir duman ve kül tabakası çöreklenmişti. Kulaklarında yerin dibine doğru gözden kaybolan vatandaşlarının ümitsiz çığlıkları çınlıyordu. Bu yıkımdan sağ çıkan ancak açlık ve yokluk nedeniyle ölümü yine karşılarında bulan insanların oluşturduğu bir korku sahnesiydi. Bu işkenceye dayanabilenlerin sayısı pek azdı. Çoğu ölüp gitti. Mu uzmanlarına göre Mu'nun birdenbire yok oluşu iki nedene bağlanıyordu. Milattan önce 10 ila 12 binlerde gökyüzünden düşen bir meteor ya da yıldız tüm dünyanın doğal yapısını bozmuştu. Bu bozulma Mu'nun sonunu hazırlamıştı. Uzmanlara göre bu tezin en güçlü kanıtı Baal yıldızı yazıtıdır. Daha çok kabul gören diğer bir teoriye göre Mu'nun batışı tamamen jeolojik nedenlerden kaynaklanmıştı. Bu teorinin en güçlü savunucusu Schurtwart'tır. Schurtwart, Mu'nun yok oluşuna yer kabuğunun altına sıkışan gazların farklı uyarıcıların etkisiyle sıkışarak yüzeye çıkmasının neden olduğunu düşünüyordu. Yer kabuğunun altındaki şiddetli depremler ve volkanik hareketlenmeler aşağıdaki gazların yukarıya çıkabileceği geçitler açmıştı. Aşağıdan gelen gazların etkisiyle daha yüksekte bulunan yarıklara uygulanan basınç, yarıkları daha da genişleterek ülkeyi parçalara ayırmış, bu arada gazlar alevlere dönüşüp ülkeyi vurmuştu. Uygarlığın beşiği, yeryüzü cenneti Mu, milattan önce 10 ila 12 binlerde bir daha belki de hiç keşfedilemeyecek şekilde tüm zenginlikleriyle ve tüm güzellikleriyle Pasifik'in soğuk sularında kaybolmuştu. Ta ki bir gün gerçeğin peşinde koşan macera perest bir bilim insanı Schurtwart, kayıp ülkenin yok oluşunu kanıtlayacak kadar güçlü belgeler bulana kadar. Schurtwart'a kadar kimsenin farkına varamadığı bu kanıtlardan biri aslında herkesin gözünün önündeydi. Bu açık kanıt Yunan alfabesinin deşifresiydi. Schurtwart'a göre Mu'nun varlığının en açık kanıtlarından biri buydu. Eski Grek filozoflarının yazıları arasında insanlığın ana vatanından söz eden bazı bölümler vardır. Milattan önce 403 yılında Atina'daki 9 Ekimlik'ten birini işgal eden Öklid'in hekimliği sırasında Yunan dil bilginleri Atina alfabesinde bazı düzenlemeler yaparak alfabeyi şimdiki hale getirmişlerdi. Bugünkü Yunan alfabesini bir araya getirdiklerinde Mu'nun yıkımına dair manzum bir hikaye oluşturan Maya sözcüklerinden meydana geldiği görülmüştür. Kara Maya sözcüklerinin bir hikaye tarzında düzenlenişiyle elde edilen bu alfabe Yunan halkının Mu yok olduğu sırada hayatlarını kaybeden ilk atalarına ithaf edilmiştir. Eflatun'un Timaeus Critias adlı eserinde Batık kıtaya dair şu sözler geçer. Mu ülkesinde 10 halk vardı. Schurtwart, Kayıp Kıta Mu adlı eserinde önce Yunan alfabesindeki harflerin tek tek Yunanca ve Karamayaca anlamlarını vermiş, sonra bu anlamları manzum halde birleştirmiş ve Mu'nun yıkılışını anlatan şu metni elde etmişti. Sular düzlüklerin üzerine doğru hücum ederek alçak yerleri kaplarlar. Engel çıkaran yerlerde dalgalar oluşur. Sular toprağı döver durur. Sular yaşayan ve hareket eden ne varsa üzerine örterler. Temeller yıkılır ve Mu toprakları suya gömülür. Suyun üzerinde gözüken yalnızca tepelerdir. Yavaş yavaş soğuk hava gelip yerleşene kadar hortumlar eser. Eski vadilerin yerini büyük derinlikler, soğuk su kitleleri almıştır. Yuvarlak çukurlarda balçık katmanları oluşmuştur. Dumanlar çıkaran bir ağız açılır ve volkanik birikimleri dışarı püskürtür. Mu'nun harika çocuğu Mayalar. Batı 15. yüzyılda ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu. Her geçen gün biraz daha büyüyen Osmanlı İmparatorluğu ise artık sadece Doğu'nun değil Batı'nın da hakimi olmak üzereydi. Mısır, Kırım ve İstanbul'un fethiyle dönemin en işlek ticari yollarını, ipek ve baharat yolları kontrol etmeyi başaran Osmanlılar Güney Asya'nın ve Uzak Doğu'nun tüm zenginliklerine kolayca sahip olabilecek konuma gelmişlerdi. Osmanlı'nın bu ani yükselişi Batı'yı hem siyasi hem de ekonomik açıdan tedirgin etmeye başlamıştı. Arayış içindeki Batı o günlerde kaderini değiştirecek çok önemli bir karar aldı. Hiç kimsenin tahmin etmediği sonuçlara neden olacak bu karar, bilinmeyen okyanuslardan Doğu'nun zenginliklerinin kaynağına giden bir yol bulmaktı. Bu büyük hareketin adı coğrafi keşiflerdi. Kralların desteklediği maceracı denizciler dev karavelalarıyla ve en az kendileri kadar korkusuz tayfalarıyla ve ateşli silahlarıyla Atlas Okyanusu'nun soğuk sularına açıldılar. Amaçları bir şekilde zenginlik kaynağı olan Hindistan'a ulaşmaktı. Fakat okyanusun hırçın dalgalı soğuk suları bu istilacıları hiç de tahmin etmedikleri yerlere götürecekti. Aylar sonra Amerika. Christoph Kolomb, Ekim 1492'de Amerika'ya ayak bastı. Açgözlü Kolomb'un öncülüğündeki batılı istilacıların yeni dünyanın dört bir yanına yayılmaları gecikmeyecekti. İspanyol istilacılar Güneydoğu Meksika'da Yucatan'a geldiklerinde çamur ve sazlardan yapılmış kulübelerde yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu tropik ormanlarla karşılaştılar. Bu ormanların koyu ve ıslak yeşil örtüsünün altında yarı gömülmüş, terk edilmiş taş şehirler saklıydı. Bu şehirlerde 60 metreden daha yüksek dev piramitler ve saraylar vardı. Fakat Amerika'yı fetheden İspanyolların bu eski eserlerle ilgilenmekten çok daha önemli işleri vardı. İspanyollar 16. yüzyılın başlarında Yucatan'a geldiklerinde Kolomb öncesi ileri Maya halkının ilkel torunlarıyla karşılaşmışlardı. Gözünü zenginlik hırsı bürümüş olan İspanyollar Mayaların bu ilkel torunlarına acımayacaklardı. İspanyollar sadece ilkel yerlileri değil, önlerine gelen herkesi öldüreceklerdi.